Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar.
Geçenlerde fark ettim. Bir şehri yaşamak, o şehirden bir yerden bir yere yetişmeye çalışmak demek değil. Binalarını, ağaçlarını, köprülerini o şehrin DNA'sına sızmış kültürleri sindirmek demek. Ben İstanbul'un ne kadar farkındayım diye kendi kendime sordum. Ve işte şimdi beni çok etkileyen, bence İstanbul'un önemli kültür abidelerinden bir tanesi olan hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Aşk ve nefretle bağlı olduğum ve her vedamdan sonra özlemle geri döndüğüm şehrimin, İstanbul'umun böyle küçük, minik, gizemli birikimlerini ara ara sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuçta biliyorsunuz markacıyım ben. Kendimi bildim bileli de başka iş yapmadım. Yani 40 yıla yaklaşıyor sadece ve sadece bu uzmanlığa emek verildi. Ve bundan dolayı da marka değeri gözüyle bakıyorum her şeye, şehirlere de. Bizim için önemli bir alanda destinasyon pazarlamasıdır, markalamasıdır. Bu konuda da çok fazla çalışmam oldu dünya üzerinde. İşte İstanbul'a biraz da bu destination marketing gözüyle baktığımda nasıl bir marka ortaya çıkar diye bayağı bir kafamı meşgul etti. Bu anlamda bence İstanbul'un marka değeri olan bazı noktalarını işte böyle podcast'te sizinle sohbet ederken paylaşmak istiyorum. Geçenlerde yabancı bir iş adamıyla Kapalı Çarşı dolaşırken bana "İstanbul is a kind of perfection of imperfection" dedi. Yani mükemmelliğin içindeki yara izi gibi. Mükemmel ama aslında o kaostan ortaya çıkan bir mükemmellik. Bir önceki gün de Saffet Emre Tonguç turundaydı bu yabancı iş adamı. Yorulmuştu ama büyülenmişti. Nasıl geçti diye sorduğumda "Perfection of imperfection." Kaosun yarattığı, çirkinliğin yarattığı bir mükemmellik olarak tanımlamıştı. Japonların wabi-sabi dedikleri bir kavram var. Güzelliği kusurlarıyla yaşamak diye çevirebiliriz kendi dilimize. Wabi doğayla bütünleşip sadelikle yaşamak demek. Sabi ise yaşam döngüsünü olduğu haliyle kabul etmek demek. Yani şehrin çirkinliğini, kaosunu, yaşlılığını, yorulmuşluğunu da olduğu haliyle kabul etmemiz gerekiyor. Yani doğanın ritminde, doğanın dengesinde, içinde kusuruyla ya da zamanın getirdiği çirkinlikleri de kabul ederek yaşamak belki de İstanbul'un gizemini oluşturuyor. İstanbul içinde yaşarken bizleri çok yorsa da biraz geriye çekilip baktığımızda her onun içinden geçenin kalbine mührünü bırakıyor bence. Ben Ankaralıyım aslen. İstanbul'a çok geç geldim. Ama çok İstanbul'la ilgili anım oldu. Çocukluğumda ailenin bir bölümü İstanbul'da olduğu için her hafta sonu olmasa da çok sık geldiğimiz bir evimiz vardı. İki mekan mıh gibi aklımdadır. Bir tanesi Süreyya Plajı, ikincisi de İstanbul Manifaturacılar Çarşısı. İşte bugün size İMÇ, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Bir sürü cazip gelecek masalsı yerler varken neden bu ikisi önce incelik ve anı sıralamamda ilk iki sırada diye çok düşündüm. Muhtemelen fötr şapkalı büyük babamın şık, heybetli ve centilmen edasıyla bu mekanlardan geçerken anlattıkları beni çok etkiledi. Süreyya Plajı'nı bir sonraki podcast konusu yapabiliriz ama İMÇ'yi ben büyük babamdan dinledim. Sonra ilk gençlik yıllarımda müzik endüstrisinin, yani kaset doldurulan müzik dünyasının merkezi oldu. Şimdilerde mahzun, terk edilmiş, elinde sigarası bir kadın gibi hala var. Hep biraz buruk bakarım her önünden geçişimde ama anılarım da dop doludur o. Ben ilk gittiğimde sanırım 7-8 yaşlarındaydım. Muhtemelen büyük babamın bir iş görüşmesi vardı. Ama girdiğimiz an itibariyle orta avlusu, merdivenleri ve duvardaki mozaikleriyle büyülenmiştim. Sürpriz bir yer gibi gelmişti bana. Bir vaha gibiydi. Sanki Alice işte o derin karanlık kuytu yollardan geçip bambaşka bir yere düşmüştü gibi hissetmiştim. Kocaman görünmüştü bina gözüme. Avlusuna inen merdivenler, gökyüzünü kendine tavan yapmış o bina, Füreyya Koral adını sonradan duyduğum birinci katındaki mozaik eserlerle hafızamda hep çok farklı olarak kaldı. Yurt dışında gördüğüm sanat merkezlerine her anlamda fark atabilecek bir yerken, şimdiki mahzun terk edilmiş hali belki de o yüzden hep içimi acıtır. İMÇ, Türkiye'nin ticari hayatının dönüm noktasını ifade eder. Çok partili rejime geçilirken modernleşme, kentleşme kavramının simgesidir adeta. Sultanahmam civarında zamanında küçük işletmeler olarak çalışan manifaturacılar bir kooperatif kuruyorlar. Daha ferah, ulaşımı kolay, mal kabul ve sevki daha kolay olan, kısaca daha modern bir yapıya ihtiyaç duyarlar ve bu süreci başlatmak için de bir kooperatif kuruyorlar. 1958 yılında 14 mimari proje içinden Yüksek Mimar Tarık Aka, Yüksek Mimar Kemal Bayur, Yüksek Mimar Niyazi Duranay ve Yüksek Mimar Özdemir Akverdi'nin ortak projesi seçiliyor. Mimarlar yaptıkları sunumda geleneksel İstanbul çarşısıyla modern alışveriş merkezleri arasında bir geçişi temsil eden bir bina tasarladık şeklinde ifade ediyorlar. Dönemin ünlü sanatçılarının mimari projeye katılmış olması seçilmesindeki en önemli faktörlerden biri olmuştur sanırım. İçinden sanat geçen her şey fark yaratır, markalaşma süreçlerinden bilirim. Kuzgun Acar'ın duvar heykeli, Füreyya Koral ve Sait Diren'in seramik panoları, Bedri Rahmi'nin iki adet mozaik panosu, Ali Germener'in duvar rölyefi, Nedim Günsur'un mozaik panosuyla binayı bina değil de dönemin açık hava sergisi haline gelmiş gibi hissediyoruz. Benim ilk gençlik yıllarımda, yani müziği kasetten dinlediğimiz arabeskin patladığı dönemlerde, Anadolu'dan gelen nice yanık sesli müzisyenin içinde dolaşması, modern sanatla dolu binanın arabesk sesli hale dönüşmesi ne hoş bir çelişkidir. Neredesin Firuze filmini hatırlarsınız. İşte o filmde İMÇ'de çekildi ve İMÇ'yi de çok güzel anlatır. Büyük babamı ve onun temsil ettiği değerleri özlediğimde gidiyorum İMÇ'ye. Hadi siz de bir gidiverin. Eminim onca şaşalı döneminden sonra ziyarete gittiğinizi hissedip buruk da olsa gülümseyecektir. Önündeki pilavcı, yani şu arabada pilav satan Ömer, babasından devraldı. Yıllardır orada. Babası Mahsun Kırmızıgül meşhur olmadan önce benim pilavımı yerdi diye anlatmıştı bir kere. Pilav hala lezzetli. İstanbul'u keşfetmek lazım.
Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.